Gönül Sadası'ndan hepinize merhaba kıymetli izleyenler, kıymetli dinleyenler, kıymetli hocam Saadettin Ökten ve bendeniz Kemal Sayar. Bir Gönül Sadası programıyla birlikteyiz yine. Hocam geçen programı şahsiyet meselesinde bıraktık.
Evet.
Çok mühim mesele. Şöyle ki günümüz toplumunda insanlar kendileriyle ilgili tutarlı bir hikaye oluşturamıyorlar. Çok yalpalıyor günümüzün insanı. Postmodern benlik diyorlar buna kimi yazarlar. Yani benim okuduğum kendi psikoloji literatüründe mesela bukolemun benliklerden bahsediliyor. Yahut protean self diye bir yazarın bir kavramı var. Yani her kıvamı alan benlik. Yani insanlar okul ortamında başka, iş ortamında başka, her ortamda işine nasıl geliyorsa öyle davranan, bir iç bütünlüğü ve tutarlılığı olmayan bireyler haline geliyorlar. Bu da şahsiyet denen şeyi, karakter denen şeyi berhava ediyor. Yani insan hayatın değişik dönemeçlerinde, değişik yol ayrımlarında farklı farklı davranabilen, biraz öyle biraz böyle, tutarlı bir şekilde hayat hikayesini tamamlayamayan yanar döner bir varlık haline geliyor. Ama ben sizin mesela bu çok kıymetli insanlardan bahsederken bende uyanan hisle bu soruyu soruyorum. Yani tutarlı, şahsiyetli, böyle kolay kolay boyun eğmeyecek, şartlara mağlup olmayacak, dirayetli insanlar görüyorum.
Doğru. Ve çok etkiliyor bu insanları.
Çok etkiliyor. Yani sadece onların hikayelerini dinlemek bile insanı çok etkiliyor.
Evet.
Siz bu insanları gördünüz, tanık oldunuz, onlarla yaşadınız. Neydi bu insanları bu kadar şahsiyet sahibi kılan şey?
Medeniyet. Medeniyet telakki, yani tasavvurunun onlara verdiği terbiye.
Hı hı.
Eğitim, insan eğitiliyor, terbiye ediliyor. Rab terbiyeci.
Hı hı.
Mesela bu terbiye deyince Ziya Paşa'dan peder okurdu yine. Bir mektebe oldu ki müdavim, Allah idi zatına muallim. Efendimiz aleyhissalatü vesselam için.
Hı hı.
Buradan başlıyor hadise. Bir mektebe oldu ki müdavim, Allah idi zatına muallim. Sonra o ashabını terbiye ediyor. Ashabı tabiini terbiye ediyor. Böyle ala meratibiyim. İslam terbiyesi zamanımıza kadar geliyor. Bazı esasları var.
Hı hı.
Onları vaz etmişler. O esaslar hem teorik hem pratik. Pratik esaslara göre siz ebeveyninizden, sonra o üstadlarınızdan, çevrenizdeki insanlardan bir terbiye alıyorsunuz. Zaten şahsiyetiniz bir tabula rasa dedikleri Frankler'in. Ben onu bir ham madde diyorum, kilden. Bir defa biçimlendi mi çok sert değil ama biçim kazanıyor. Ve şimdiki gibi çok farklı mahfillerin ve mecraların etkisi yok. Aile var. Ailenin desteklediği ve aileyi destekleyen cami var hayatınızda ve tekke var. Mühim olan mekanın kapalı olması değil, ruhun devam etmesidir. Cami açık, ruhu devam ediyor. Tekke kapalı ama ruhu devam ediyor. Anlatabiliyor muyum? Nasıl devam ediyor? Oradaki insanların hareketleri, fiilleri ve sözleri ve kelamları üzerinden ruhu devam ediyor.
Hı hı.
Ailede de bu var. Bu üçlü insanı yetiştiriyor. Aile çok mühim. Baba ve anne özellikle. Hı hı. Ve tabii ki diğer efradı aile. Büyükler, bir nesil öncesi. Kardeşler, akrabayı taallukat bir şey oluyorsunuz. Esasları söylüyorlar. Ama siz önce davranışı görüyorsunuz, sonra esasları öğreniyorsunuz. Önce davranışı görürsünüz. Ve o davranış tutarlı. Oradan oraya, oradan oraya, oradan oraya değişmiyor. Bunun bazen maliyeti de var. Var, çaresi yok.
Evet. Mutlaka maliyeti
mutlaka
vardır.
Var. Tabii. Maliyetsiz hayat yok.
Tabii.
Maliyeti olmaz derseniz öyle bir hayat söz konusu değil. O zaman yalan giriyor işin içerisine. Ve riya giriyor. O maliyeti ödeyeceksiniz. Çocuk küçük yaşından itibaren bu maliyeti görüyor. Bu maliyetin ödendiğini görünce diyor ki bu esas bana bu işi öğreten insanın hayatında değişmez bir yer, bir mevki ihraz etmiştir. Demek ki bu insan bu esasa hürmet ediyor. Hayatını onunla tanzim ediyor. Yanar döner değil.
Evet.
Bu çok mühim bir şey. Sizde istikamet duygusu teşekkül ediyor ve sağlamlaşıyor, pekişiyor.
İstikamet sözü çok önemli.
İstikamet duygusu pekişiyor.
Böyle bir dua var. Ben sık duyuyorum. Ya Rabbi bizi istikamet sahibi kıl.
İhtinas sırat-ı müstakim var ya, ayet-i kerimede 40 defa okuyoruz günde. İşte o işte. Tabii. Müstakim olmak.
Müstakim olmak.
Müstakim ol Hazreti Allah utandırmaz seni.
Hı-hı. Evet. Müstakim olmak. Aslında tabii. Konuştuğumuz şey de bu. Evet. Müstakim olmak yani şu anda. Bir şahsiyet sahibi olmak.
Bir fıkra geldik. Hemen anlatalım.
Tabii buyurun.
Ramazan fıkrası bu. Hı-hı. Hoca Efendi Hazretleri Fatih Camisi'nde vaaz ediyor. Talebi ulum dinliyorlar. Ders bitmiş. Demiş suali olan var mı? Bekliyor yani Ramazan sual olmayacak. Bir molla efendi demiş efendim benim bir sualim. Buyur evladım söyle. Söylemiş suale cevap yok. Allah Allah ben bunu biliyordum. Bakıyor sarığına cübbesine cevap yok. Demiş çıkarmış enfiye tabakasını. Herkesin gözü önünde.
Hı hı.
Sana, bana demiş 61 sana da suale cevap. İşte bedel demek böyle bir şey. Bana 61 yani ya, 60 gün kefaret
evet.
Bir gün yerine sana da cevap. Kitaba bakayım yarın gel yok o anda verirse verecek böyle bir şey. Ama bunu yaparken bize bir şey öğretiyor.
Evet.
Herkes yapamaz. Bedel ödediler. Öderler hiç. Yani bu böyledir. Ama o insanlar abide insan. Ha bunlar o zaman şöyle derlerdi. Ya biz sıradan insanlarız. Yani biz şey yapmayın yani. Böyle gördük yani. Şahsiyet böyle oluyor. Siz eğer yani söylediği sözün arkasında duramayan insanı görürseniz sizin de şahsiyetiniz teşekkül etmez. Yani belli renklere olan, belli biçimi olan, belli davranışlara karşısında belli reaksiyonları gösteren bir insan olmazsınız. Sizden her şey beklenir. Eyyam perest derlerdi buna eskiler. Opportunist. Güne göre kılık değiştiren. Hiç itibar etmezlerdi öyle insanlara. Karşınızdaki insana insan insandan terbiye eder. Kitap insanı terbiye etmez. Kitap insanı terbiye etseydi yine işmişin büyüklerinden Cenab-ı Allah peygamber göndermezdi. Kitabı indirdi dediler direkt olarak. İnsanı insan terbiye eder. Mürebbi insandır. Böyle yaratılmışız biz. Dolayısıyla ben gerek eğitim hayatımda, gerek aile hayatımda, eşimle, dostumla bu istikamet üzere ne kadar yapabildim onu ben bilmem. Ama yapmaya çalıştım. Yaptıkça da haz duydum, mutlu oldum. Yapamadığım zamanda da biraz mazep oldum. Zaman zaman da kendimi affettim. Ben de öyle kendimi affeden bir tarafta vardı.
Çok, ama o da çok mühim hocam.
Çok ezmeyin kendinizi derim. Aslanlara söylerdim.
Nefsimize karşı hoşgörülü olmak
çok,
mecburiyetindeyiz.
Çok ezmeyin derdim kendinizi.
Tabii. Bu kıyıcılık günümüzün hastalıklarından bir tanesi. Bu da mükemmelliyetçiliğin cüzlerinden bir tanesi. Bazı insanlar o kadar kendini mükemmel olmak zorunda hissediyorlar ki tamamen bir toplumsal baskı altına giriyorlar.
Öyle bir şey var mı ya? İnsan mükemmel
yok,
olabilir mi?
İnsan
yani?
Mükemmel olamaz hocam. Sadece insan daha iyi olmaya gayret edebilir.
İşte o kadar.
Bir süreçtir bu yani. Olursunuz olmazsınız. Allah size nasip eder ya da etmez.
Evet.
İşte bazı insanlar içlerinde kafalarında öyle bir yüksek bir kişilik standardı var ki oraya ulaşamadıkça kendilerini kırbaçlıyorlar, kendilerini eziyet ediyorlar, kendilerini affedemiyorlar. Bir türlü nefsi levvameden çıkamıyorlar.
İşte o zaman da dışarıya karşı böyle dikenli, sert,
evet,
acımasız.
Evet.
Nereden geldi bu adam türünden insanlar çıkıyor karşımıza.
Evet. Evet. O insanlar bazen kendini beğenmeyen insanlar başkalarını da hiç beğenmiyorlar.
Tabii. Oradan başlıyor hadise zaten.
Tabii. Yani. Abdülaziz Bekkini Hazretleri'nin bir şeyi varmış, bir kitapta okumuştum. Diyor ki sizin yanınıza gelen insanlarda iyi huylarını görünüz ve o iyi huyları üzerinden onu tarif ediniz. Yani bir insanı tarif ederken iyi tarafları üzerinden tarif edin. Evet. Kötü şeylerini söylemeyin.
Tabii.
Burada da hocam aslında enteresan bir şey var. Bir insanı hep iyilikle çağırırsanız o insan hep iyilik tarafları, iyi taraflarıyla yüceltir ve ona da onu hissettirirseniz iyileşmeye başlar o tabii, insanda. Tabii. Bir tür terapi gibi yani.
Tabii öyle olmaz mı? Yani telkin.
Evet.
Bizde iyilik de var, şeytan da var, melek de var. Şeytanı alevlendirirsen şeytani olursun. Şeytanı teşvik edersen. Onun için mesela şeyi kötülüğü söylemezlerdi eskiler yani. Gizlerlerdi, ses ederlerdi. İyiliği dile getirirlerdi. Aynı zamanda dua yerine geçer. Öyle söylerlerdi. Fethi abi, tabii hep söylüyorum. Bize anlatıyor şimdi birbirleri gelmiş büyük adamlar. Bize yaşça mevkice. Bir anlatıyor fakiri. Ya ben bakıyorum, olan beni mi anlatıyor? Evet, anlatıyor.
Çok güzel.
Sonra onlar gidince ben biraz şeydim yani, cesurdum. Abi dedim, ben böyle değilim, biliyorum derdi. Biliyorum. E niye söylüyorsun? Dua yerine geçer derdi.
Tabii.
Dua yerine geçer.
Tabii.
Dua olur derdi yani. Bak şimdi anlatıyoruz. Mesela hiç çok nötr söyleseydi. Fethi abi çok realist bir adam. Artıyı söyledi, eksiği söyledi. Tamam derdim yani. Şimdi menkıbe oldu bak. Dua yerine tabii, geçer
tabii.
diyor.
Tabii. Aslında enteresan.
Hoşça bak zatına kim zübde-i alemsin sen, sen diyor tabii. yani. Merdüm-i dide-i ekvan olan Adem'sin sen diyor
tabii. yani. Yani kendindeki yücelme imkanlarını görmeye evet. davet ediyor.
Halifetullah'sın yahu diyor sana bu tabii. dünyada. Hoşça bak zatına kim zübde-i alemin özüsün sen.
Evet.
Resulullah'ın evet. ümmetisin. Merdüm-i dide-i ekvan. Alemlerin göz bebeğisin. Olan Adem'sin sen diyor.
Tabii.
O bakımdan ha nefsi de okşamayacağız ama o ses edeceğiz onu. Onu zaten şey yapan, terbiye eden onu eder inşallah yani. Ama böyle tutarlı oluyor hadise. Şimdi çocuk büyütürken de elhamdülillah biz bunu yapabildik. Çocuklarımız büyüdüler tabii şimdi falan. Şimdi onlar yapmaya çalışıyorlar. Yapmayacağımız şeyi söylemiyorduk. Söylediğimiz şeyi de yapıyorduk ama. Burada beyin ve hanımın çok önemi var. Birbirlerine destek oluyorlar. Şimdi bir problem çıkıyor. Merhum efendime gelirlerdi. Bana gelmeye çalışıyorlar. Ben dinlemiyorum. Çünkü beni aşıyor yani. Benim işim o değil. Ne yapacağız? Diyorlar. Efendi baba anlattı. O mesela şu çıkıyordu alttan. Baba bir şey söylüyor. Anne hayır demiyor. Ama baba yokken babanın söylediği nakseden bir iş yapıyor. Çocuk bunu yakalıyor.
Tabii.
3 yaşında, 5 yaşında.
Çocuklar muazzam radar sistemlerine sahiptir. Anne ve baba arasındaki uyumsuzluğu anında tespit eder ve o yarıktan da içeri girer.
Müthiş yani.
Evet.
Burada ilim konuşuyor şu anda.
Tabii tabii. Bu tabii. çok bilinen bir şeydir tabii.
Sonra bu küçükken idare ediliyor. Ama 15-20 yaşına gelince idare edilmiyor. 40 yaşına gelince yani sınıf arkadaşlarımdan problemimi çözemiyorsunuz. 45 yaşındaki çocuk söylüyor bunu. O zaman beni niye dünyaya getirdiniz? Çünkü ona seni dünyaya biz getirdik diye anlatıldı. Çocuk yapalım var ya. Takdiri huda kuvveti bazı ile dönmez bu anlatılmadı. Bu lojiğin sonunda beni niye dünyaya getirdin diyor. Ben hiçbir dünyaya gelmezdim filan filan diyor. Ya öyle mi? Ona çocukken anlatılsaydı kader diye bir şey vardır evladım. Ezelde yazılmıştır bu. Biz vesile olduk. Denseydi bunu söylemeyecekti. Bitti. Bade Arabül Basra. Bundan sonra anlatamazsın. Adam da diyor ki arkadaşım, ikisi de hanım da bey de, ya biz ne yapacağız? Bu problemle nasıl çözeceğiz? Allah yardımcınız olsun. Ne diyeyim yani? Başka diyecek bir şey yok. Bidayette anlatacaktınız siz ona ne oldu. Niye nasıl olmuş hadise? Biri bir şey demiş, öteki hayır dememiş. Hayır dese kavga çıkacak. Çocuk daha bir anlayacak. Alttan alta oymuş. İdare ederiz babanı. Veya ana demiş, baba demiş ki tamam hanım idare ederiz. Böyle şahsiyet yetişmiyor. Sonra 3 yaşında 5 problemi çözüyorsun ama 35 yaşında çözemiyorsun. Bir şey büyüdü. Ölçek büyüdü. Böyle şahsiyet yetişmiyor tabii yani.
Ya anne ve babanın aynı safta durabilmesi evet. lazım. Aynı idealleri de paylaşabilmesi
tabii
lazım
yani
hocam.
Birinin dediğini öteki naksetmeyecek. Dediğini yapacak. Hı-hı. Yapmadığını, yapmayacağını söylemeyecek. Hı-hı. Gayet basit. O zaman çocuk ha diyor ki ben bir şey istediğim zaman bunlardan birisi olmaz derse öteki de olmaz diyecek. Ve bu 5 defa istersem 6. da olmayacak. Bunu biliyor çocuk. Deniyor çünkü çocuk. Dener. Ben de denedim küçükken. Olmadı. Olmadı. Tabii. Sonra gördüm ki olmaması lazımmış onun. Ama o yaşta onu anlamam benim mümkün değil.
Hocam bir de belli bir dünya görüşünün içine gömülmüş görüyorum insanları. Yani eskinin o kuvvetli, şahsiyetli insanı o kendi medeniyetimizin, inanç dairemizin, anlam dairemizin boyasına tamamen boyanmış. Onun dışında bir varlık alanı kendini biçmiyor.
Biçmiyor. Ama dışındaki varlık alanlarına da saygı gösteriyor.
Saygı gösteriyor.
Evet. Evet. Yani zaten şimdi bu yeni yeni anlıyorlar insanlar Osmanlı'nın neden bu kadar sevildiğini. Hı hı. Çünkü kendi dışındaki varlık alanlarına saygı gösteriyor. Şöyle öğrettiler bize yani bu dedim ya aile, cami, tekke biz bu üçgende büyüdük. Ben biliyorsunuz Vefa Lisesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Amerika'sı, Avrupa'sı filan o ayrı bir hadise. Ama medeniyetin özünü ben bu üçlüden aldım. Bütün insanlar Muhammed ümmetidir. Biz bakıyoruz ulan İsa ümmeti var, Marx'ın ümmeti bile var. Öyle değil diyor. E peki nasıl oluyor? Ümmeti davet, ümmeti icabet. Biz icabet etmişiz. Onlara davet edeceğiz. Kim? Kim olursa olsun. Lenin, evet Lenin. Mao, evet Mao. İcabet eder etmez, onu biz bilmeyiz. O takdir. Ya nasıl bir şey bu takdir? Sen nasıl dünyaya geldin? Elin, ayağın, kaşın, gözün, huyların. Bu ne takdir? Bir parametre daha giriyor ki lojik değil. Başlangıçta reddediyorsunuz ama sonra hayatı biraz tanıyınca hayatın lojikle açıklanmadığını görüyorsunuz.
Evet.
Bir taraftan ilim var, felsefe var, hiçbir itirazım yok. Onlar lojik modeller. Ama hayat lojik modellerden ibaret değil, bunu anlıyorsunuz. Onlarsız olmaz olmaz ama hayatın tümünü kaplamaz. Belçika'da Fransızca dersi alıyoruz. Ben böyle biraz hani afaki, ben Almanca filan dersleri de aldım uzun hikayede. Hı hı. Bir hanımla tanıştık, Polonyalı hanım. Hı hı. O sırada işte müthiş bir baskı var Polonya'da. Şey olmuş, Sovyetler işte dağılmadan önce malum hani sabaha yakın karanlığın en kuvvetli olduğu zamandır.
Tabii.
Bu da bir adam gelmiş oraya, bir Fransız. O demiş seni alayım. Almışlar, gelmiş, evlenmişler. Belçika'da yaşıyorlar. Fakat adam biraz şey çıkmış yani oradaki adam değil. Farklı. Dertleşiyordu benimle. Anlatıyordu işte şöyle oldu.
Farklılaşmış böyle. Adam.
Tabii yani farklıymış. O da göstermemiş belki. Orada bu da kaçmış yani biraz oradan filan. Mutsuzdu kızcağız ama hoş bir hanım. Selavi mesyo diyordu hayat yani hiç ifade edemiyor yani problem var hayatta. Bir kızı vardı filan konuşuyorduk işte ben de ona dilimin döndüğü kadar hem lisanım gelişsin diye. İkimiz de aynı şey yarım yamalak Fransızca konuşuyoruz güya. Şimdi unuttum ya o zamanlar yani onu görüyorsunuz kader diye bir şey var hayatta. Hı hı. O olmadan olmuyor. Onu biz hesap yapacağız plan yapacağız o olmadan. Şahsiyette böyle bir şey. O parametreyi koyduğunuz zaman çok rahat ediyorsunuz.
Tabii.
O parametre ister kadere bağlayın, ister Cenab-ı Rabbül Alemin'in takdirine bağlayın. Ona bağlarsanız rahatınız alülala oluyor. Eğer bir otoriteye bağlamazsanız kaderle kavga edersiniz. Hı hı. O da sizi rahat ettirmez ama bir otoriteye bağladığınız zaman şimdi felsefecilere aşkın kaynak diyorlar ya. Ya diyorum şuna Cenab-ı Rabbül Alemin değil deseniz. Gülüyorlar.
Müteal.
Ben, evet. Ben de gülüyorum. Evet. Müteal diyorlar eskiler. Doğru. Yani dolayısıyla şahsiyet böyle bir şey. Biçimlendiriyor sizi. Ve insanlar sizi tanıyorlar. Bu adamdan şu şu şu sadır olmaz.
Tabii.
Bazen oluyor. Yani zuhul eseri diyorlar ona yani. Müslümandan da oluyor. Zuhulen yapıyor. Hataen yapıyor. Böyle.
Eyvallah.
Ve siz belli bir değerlere sahip olarak hayata karşı daima bir iltica edecek yeriniz var ama aynı zamanda bir manada da hakim olarak bakıyorsunuz hadiseye. Olaylara hakim olmuyorsunuz. İş dünyanızda onları bir yere yerleştirdiniz ve onların geldiği kaynağı biliyorsunuz. Ne fazla üzülüyorsun, ne fazla sevin, ne varlığa sevinirim, ne yokluğa yerinirim. Bunu bendeniz bütün boyutları yaşayamadım. Bu mümkün değil. Ama kısmen yaşadım. Mukayese imkanı bulduğum zaman arkadaşlarımla, özellikle seküler boyuttaki dostlarımla ben bunu gördüm. Onlar da bendeki rahatlığı gördüler. Hep düşünüyorum, yani insan vurdum duymazdır. İnsan aklen biraz geridir, fark etmez. Öyle değilim. Onu herkes biliyor. Ben de biliyorum. Peki bu rahatlık nereden geliyor? İşte o şahsiyet terbiyesinden ve o kader, o meseleden. Aile, cami, tekke, onların getirdiği tutarlı şahsiyet terbiyesinden.
Rahmetli Mustafa Miyasoğlu'nun bir kitabında bir cümle çok gençlik yıllarımdan beri aklımda kalmış. Diyor ki, bugün hayatın dertleri karşısında bocalayan, ailesinin kendini anlayamadığı, onlarla da çok iyi imtizaç edememiş bir genci muhafaza edecek bir kurum var mı? Geçmişte tekkeler bu gençleri muhafaza edebiliyordu.
Evet.
O gencin sığınabileceği bir yerdi tekke.
Evet.
Onlar ilga edildikten sonra onların vazifesini deruhte edecek başka bir yer çıkmadı diyor.
Çıkmadı, doğru. Doğru. Yalnız bu çizdiği model Mustafa benim dostumdu yakından.
Eyvallah.
Küçüğüm bana abi derdi, çok sevişirdik. Mimar Sinan'da uzun sohbetlerimiz oldu. Evet. Onlar da ayrı bir vadi. Yalnız bu da yine işte modernist bir genç. Yani bizim nesil ve bizim nesilden öncesi ailem beni anlamıyor problemiyle biz karşılaşmadık. Şundan dolayı karşılaşmadık. Ailemizin bize verdiği çok temel esaslar vardı. Bunlar modernitenin esaslarıyla çatışıyordu. Mekteplerde biz modernitenin esaslarını öğrendik. Ama bu esasların bize öğretilen esaslar karşısında sübjektif olarak konuşuyorum şimdi, öznel, ama herkes öznel konuşuyor.
Evet.
Bu kadar güçlü olmadığına iman ettik başlangıçta. Şahsi tecrübem bu. Bunlar da var ama bana öğretilen esaslar daha iyidir. Bu bir tercihti. Sonra bendeniz, önce farkına varmayarak, sonra toplumun beni dürtmesiyle farkına vararak buna akli bir temel aradım. Hala da arıyorum. Gördüm ki modernitenin esasları benim esaslarım karşısında lafı güzaf imiş. Bunu kendi kaynaklarını okuyarak yapıyorum. Hala da okuyorum ve çeviriyorum. Kendi kaynaklarını okuyarak. Özet, işin özeti şu. Modernite diyor ki, ben akılla bu dünyada ciddi, rahat, müreffeh, huzurlu, çok mühim. Ciddi, rahat, müreffeh, tamam. Huzurlu, iç huzurlu bir dünya kurarım. Bizimkiler de kuramazsın arkadaş diyorlarmış.
Evet.
Ne lazım? Cenab-ı Rabbül Alemin lazım. Yetmez. Hazreti Resulullah lazım. Diyorlarmış. Hakikaten lazımmış arkadaş. Ben bunu gördüm.
Evet.
Şimdi Derrida okuyorum. Lacan okuyorum. Falan ediyorum falan yani. Bocalamaları görüyorum. Adam diyor ki, bana bir yar, bana bir eğlence medet diyordu Karagöz. Yar bana inanacak bir şey medet. Tabii. İnanma yetisini kaybetmiş adam. Yok böyle bir yeti. Lafı uzatıyorsam kusura bakmayın.
Estağfurullah, çok
peder Reşat Nuri'den bir şey bahsederdi. Biz de Reşat Nuri Bey'le bir targette aynı mektepte hocalık yaptık. Güntekin romancı var ya şimdi.
Evet tabi. Çalıkuşu
konuşulmuyor, evet. Filan. Evet işte. Acımak, yaprak dökümü filan bilmem ne. Ah demiş hocam, keşke ben de inanabilseydim.
Reşat Nuri mi demiş?
Evet. Peder felsefeci filan yine böyle konuşuyor sağdan soldan. Bir kelamcı ama esas itibariyle bir de felsefi bir şey de var. Daha rahat ediyor adamlar ondan. Hani ayet hadis okur da bir de böyle Bergson Bergson filan anlatınca adam bir rahat eder. Ondan sonra ah demiş hocam, keşke ben de inanabilseydim. Peder bunu böyle bir şeyle, yani hüzünle anlatırdı. Çok iyi bir adam derdi o. Evet. Mesela Hüseyin Siret Bey de öyle. Ya Siret Bey diyor, sen iyi bir adamsın. Siret Bey eski İttihatçı taraftarlarından falan yani. Ama diyor böyle olmaz diyor yani. Senin bir yere bağlanman lazım. Yahu diyor Siret Bey pederden büyük. Yahu diyor bir ömür böyle geçti. Hiçbir yere bağlanamadık biz filan diyor yani. Beyhude bir hayat. Darüşşafaka'da ikisi hoca. Diyor ben seni bir yere götüreyim. Bakalım diyor bir kısmet olur mu? Oluyor işte. Ondan sonra şey oluyor. Şimşek'i çarkı yaptılar ya. Geçti ömrüm. Bugün öyle acayip.
Bir enfiye kutusu lazım hocam bugün.
Evet.
Evet.
Neyse gelir.
Eyvallah.
Oradan bir şarkı çıkıyor yani. İhtiyar oldum bugün. Geçti sevdalarla ömrüm. İhtiyar oldum bugün.
Geçti sevdalarla ömrüm.
İhtiyar oldum bugün. Diye başlayan o dörtlük.
Evet.
İşte o intisaptan sonra söylediği dörtlüktür Siret Bey'in. Böyle yani o insanların bunu gördüm. Bunu mesela bunu Günon'da söylüyor. Titus Burkhardt'ta söylüyor. Hepsi söylüyorlar bunu yani. Böyle bir hadise. İç huzuru dediğimiz o büyük dinginliği başka bir şey sağlıyor. Modernite sağlayamıyor. Geldiği nokta. Mesela Zweig ben de çok yankı uyandırmış bir adamdı. Dünün Dünyası kitabıyla. İyi bir modernist Avrupalı, Orta Avrupalı. Zaten Orta Avrupa çok mühim. Fransa, Almanya. Biraz da Kuzey İtalya. Ama esas Fransa ve Almanya. Bu çok mühim. Modernite bunun şeysi. Bunun ürünü modernite.
Evet.
Bunu, hala da bu böyle yani.
Anglo-Saksonları es geçtiniz hocam.
Onlar ticaretçi, sanayici. Düşünce de var ama mesela bu kadar yani benim gördüğüm o bu kadar üretemiyorlar yani. O esas çileyi çeken Cermenler ve Fransızlar. Hatta belki Cermenler daha ağırlıklı yani.
Evet.
Müziğiyle. Falan yani. Neyse bendeki fikir bu yani. Üzerinde düşünmeli. Türk aydınları düşünmeli, tefekkür etmeli, yazmalı, çizmeli. Çünkü mühim bir hadise. Neticede mesela Birinci Dünya Savaşı'nın nasıl çıktığını Zweig açıklayamıyor. Ama Van Gogh'a bakarsanız, Nietzsche'ye bakarsanız görüyorsunuz. Bir de benim şöyle bir özelliğim var.
Orada ne görüyoruz hocam? Birinci Dünya Savaşı'na dair.
Çıkmaz, açmaz bu diyor. Gelmez bunun sonu diyor. Zirvede adam zevali görüyor. Zweig göremiyor ve Birinci Dünya Savaşı'nın çıktığını anlayamıyor Zweig. Nasıl oldu bu diyor. Bu büyük medeniyet kendi içinde kendini yiyor. Gördüğü o. O zaman işte bu açıdan baktığımız zaman işte medeniyetin hiç böyle bir iddiası yok. Ama huzur veriyor insanlara. En sıkıntılı zamanlarda bile. Çünkü ne diyor? Allah yeter diyor adam. Sabah okuyordum Fuat Paşa'nın. Öyle benim aklımda kalır. Allah bes baki heves.
Tabii.
Fuat Paşa'nın şeyinde bu mezar taşındaymış. Türbede yatıyor şeyde Sultan Mahmut Haziresi'nde. Bir dörtlük uzun da şimdi ben bir tanesini al. Dil hasta olduğu bir zaman tedric ile gitti tüvan. Uçtu nihayet mürgican. Çünkü harap oldu kafes. Diyor yani. Ey zaili sahip nefes. Hubbu sivadan meyli kes. Alemde kalmaz hiç kes. Allah besbaki heves. Çok böyle güzel. Başlayan
çok
bir hayat.
Güzel. Evet.
Ey nefes alan ziyaretçi. Ben hayat olan. Evet. Ey zairi sahip nefes. Hubbi sivadan meyli kes. Dünyaya meyletme. Kes o meyli. Alemde kalmaz hiç kes. Kimse burada kalmayacak. Son söz. Allah besbaki heves. Bu kadar.
Evet.
Şimdi böyle büyürseniz nereye giderseniz gidin bu realite aklınızda olur. Böyle büyürseniz Fethi abiye gittiğiniz zaman ben işte Amerika'ya gidiyorum yolun açık olsun güle güle ne yapacaksın? Steel construction çalışacağım. Çok güzel devam et. Mühendislik, tall buildings vesaire. Ama Kennedy Airport'a ayak basarken Efendimiz ve Evliyaullah Hazretleri bütün eğmeye, sülahaya, üç ihlal bir fatihayı unutma.
Of. İşte bu hocam ya.
Değil mi? Şimdi böyle bir dünyada yaşıyorsunuz.
Yani istikametinizi kaybetmemeniz için
inerken tabii. Şeyden aya basarken o toprağa önce Efendimiz bütün şey efendim işte cari ayı güzin ashab tabi'in tebe-i tabi'in eyyim-i güzin efendim sülaha aktab-ı erba hazretlerini şu Cazbi Fatiha'yı unutma.
Tabii.
Böyle bir dünyada yaşıyorsunuz. Sonra iniyorsunuz Kennedy Airport 71 senesi görmemişsiniz muhteşem bir yer. Biniyorsunuz Greyhound'a New Jersey Turnpike 6 şerit gidiş 6 şerit geliş ama 3 ihlas bir fata kandil gibi duruyor. Yukarıda.
Ya.
Vesaire. Vesaire uzun o vesaire.
Muazzam.
Şahsiyet böyle yetişiyor işte. Peki o ihlas bir fatihanın ehemmiyetini kim öğretiyor? Bu kadarken Celil Hoca öğretiyor. Nasıl öğretiyor? Söyleyerek değil, yaparak öğretiyor. Kim öğretiyor? Ayşe Sıddık Hanım. Kim o? Anneanne. Hadi çocuğum şurada bir Fatiha okuyalım. Anneanne bunlar kim? Bunlar fetih şehitleri. Pazara gidiyoruz Karagümre'ye. İki ahşap evin arasında küçücük bir arsa. Hiçbirisi kalmadı bitti. Müteahhitler istila etti. Şaz Yağmur'un evi, Rıza Bey'in evi arada kalmış. Hadi evladım okuyalım. Kim bunlar ya? Böyle çarpık mezar taşları. Fetih şehitleri. Kim onlar? Oo, anlatırım sana sonra. Hadi Evzu Besmele çek bakalım. Buradan başlıyor hadise. İşim var. Geç kaldık. Patates fiyatı arttı. Sonra öyle bir şey yok. Fetih şehitlerine okunuyor. Türbe-i Şerif'in önünden geçerken de bakalım. Hazret penceresine bak bakalım. İçeride kimler var bir gör bakalım. Bakıyorsunuz. Ne okursan oku ondan sonra. Teknik üniversiteymiş, mektik üniversiteymiş. Allah koruyor.
Evet. Öyle. O kandili semada hep tutmak lazım kıymetli hocam.
Üç ihlas bir Fatiha.
Üç ihlas bir Fatiha.
Aynen öyle evet.
Ronald David Lang diye bir psikiyatrist var. Arif bir psikiyatrist. Biraz batılı hakim paradigmayı eleştiren bir adam. Onun bir sözü var. Çok bir kelime oyunu yapıyor Yaşantının Politikası kitabında. Orientation İngilizce insanın nerede olduğunu bilmesi demek. Yani bizim psikiyatri literatüründe oryantasyonu tam dediğimiz zaman bir kişinin
uyum sağlamış, yönlenmiş oraya.
Tabii bir kişinin yani hangi zamanda olduğunu, kim olduğunu bilmesi lazım. Hangi mevsimde, hangi yılda olduğunu bilmesi lazım. Yer, kişi, zaman oryantasyonu diyoruz. Neredeyim, kimim ve hangi zamandayım. Yani zamana yerleşik, zamanın farkında, her şeyin farkında olmasını bekliyoruz. O diyor ki kitabında, oryantasyon, orientin nerede olduğunu bilmektir.
Çok güzel.
Evet.
Doğu nerede diyor.
Tabii, yani. Doğu nerede? Doğu, daha oradan da mülhem ya, kalp nerede?
Kalp nerede?
Ruh nerede onu bilmektir. İnsan ruhun nerede olduğunu bilmezse, kalbin nerede olduğunu bilmezse, yahut doğunun nerede olduğunu bilmezse yerinde değildir diyor.
Çok doğru.
Allah bizi yerinde olanlardan eylesin. Amin. İstikamet sahibi olanlardan eylesin. Bu kıymetli büyüklerimizden öğrenecek çok şeylerimiz var. Siz de bize ne
bak,
güzel naklediyorsunuz.
Onlar kendilerini sağ olun. Konuşturuyorlar şimdi işte
evet,
bize.
Evet.
Hep naklediyoruz değil mi?
Büyük ruhlar hocam içimizde konuşmaya devam ediyorlar.
Peşinler, aman aman aman. Hele bu çağda.
Hele bu çağda.
Bizi yalnız bırakmasınlar.
Tabii bizi yalnız bırakmasınlar. Gönül kandillerimizi hep yanık tutalım inşallah.
İnşallah.
Sağ olun. Dininize bereket, gönlünüze bereket.
Lütfen.
Bir gönül sadası programının daha sonuna geldik. Kıymetli hocam Saadettin Ökten ve bendeniz Kemal Seyar. İyi bir hafta diliyoruz efendim.